Profesör Doktor Gürel Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Tarihimizin, Türk tarihinin, İslam tarihinin çok önemli bir noktasındayız değerli dinleyicilerimiz. Geçen haftadan İstanbul kuşatmasının hazırlıklarına ilişkin hocamız bizleri bilgilendirdi. Ve yaptığı önemli bir vurgu var. Sayısız kuşatma var bundan öncesinde. Hem Türklerin İslamiyet'i kabulünden önce ve sonra olmak üzere. Ve sonuncusuna geliyoruz. İstanbul artık düşecek. 1451 senesinden itibaren hazırlıklar başlıyor. 1453 senesine geliyoruz. Ve İstanbul şu anda kuşatma altında hocam.
Evet, İstanbul'un kuşatma hazırlıkları 2. Murat zamanında ve daha öncesinde de Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu fetih hareketlerinde görülen bir takım emarelerle anlatılabilir. Fatih Sultan Mehmet Han genç bir hükümdar olarak tahta geçmiş ve ilk planladığı şey İstanbul'un kuşatmasıyla ilgili hazırlıklar olmuştur. Bunlardan en önemlilerinden birisi, geçen de ifade ettiğimiz gibi Rumeli Hisarı'nın yaptırılması olacaktır. 1451 yılında tahta geçen Fatih, Şehzade Mehmet, Sultan Mehmet olarak, 2. Mehmet olarak Osmanlı kayıtlarında, kaynaklarda, dünya tarihlerinde yerini bu isimlerle almıştır. Ancak İstanbul fethinden sonra onun zamanının tarihçisi Dursun Bey, Tarihi Ebul Feth isimli bir eser yazmıştır. Bu eserde o İstanbul'un fethini edebi şekilde, çok güzel ifadelerle, detaylı bir şekilde anlatmıştır. Bu eserde aynı zamanda İstanbul'un fetih hazırlıkları da çok güzel vecize ifadelerle anlatılmıştır. Ebedi şiir, şiir ve hatta şöyle söyleyelim, tasvirlerle anlatılmıştır. Rumeli Hisarı'nın yaptırılması, bizzat Fatih Sultan Mehmet'in takip ettiği bir projeydi. Rumeli Hisarı nereye yaptırıldı? Bugün de kalıntıları, ayakta duran surlar kısmıyla birlikte rahatlıkla takip edebildiğimiz bu surlar kısmı İstanbul'un hemen Haliç tarafını kontrol etmek ve İstanbul'u Haliç tarafından, kara tarafından gözlemek. Boğazı da Anadolu Hisarı'nın tam karşısına yaptırıldığı için boğazın geçişlerini her açıdan gerek askeri gerekse ticari bakımlardan denetlemek açısından Osmanlı hakimiyetine almak için, Boğaz'ı Osmanlı hakimiyetine bağlamak için yaptırılmış olan bir hisardır. Çok büyük bir hisardır. Ve bugün bile yerli yabancı İstanbul'u gezenler, gezginler Rumeli Hisarı'nı hayranlıkla seyrederler ve İstanbul'un Rumeli Hisarı olmadan fethedilemeyeceğini düşünürler, düşünmek lazım. Şöyle bir empati yaparsak, İmparator Rumeli Hisarı'nın inşaatının sesini duyabiliyordu oturduğu saraydan. Yani inşaat yapılırken oradaki çivi seslerini, taş inşaat ustalarının balyoz seslerini duyuyordu. Ve bu durum onun uykularını kaçırıyordu. Çünkü bu İstanbul'un Bizans'ın elinden çıkması, yani Konstantinopolis'in el değiştirmesi ve İstanbul olmasının yolunun açılmasıyla ilgili hazırlıklardı ki gece gündüz devam eden bu inşaatlar İmparatorluğu aslında 1451'den hemen sonra rahatsız eden inşaatların hem denizde hem karada devam eden hareketli gece gündüz faaliyetleri imparatorluğu çok huzursuz etmiştir. Bu şartlar altında imparatorluk doğuda batıda Fatih'e karşı işbirliği yapacağı bütün enstrümanları, araçları kullanmak için girişimlerde bulunacaktır. Aynı zamanda her ihtimale karşı da imparatorun tedbir aldığını söyleyebiliriz. Bunlardan birisi şehzadelerini ya da prenslerini diyelim, çocuklarını Bizans başkentten uzaklaştırmış. Mora gibi işte Selanik'in daha güneyindeki adalara, Ege Denizi'ne, Trabzon'a ve benzeri yerlere göndermiştir. Böylece imparatorluk herhangi bir şekilde Osmanlı Devleti'nin eline düşerse, İstanbul fethedilirse kendine göre bir takım tedbirler almış bulunuyordu. Aynı zamanda Venedik ve Cenevizlilerle onların donanmasını da Osmanlı donanmasına karşı kullanmak üzere anlaşmalar yaptığını biliyoruz Bizans İmparatoru'nun. Surları yeniletmiştir, topların yenilendiğini biliyoruz. Askeri sistemi, savunma sistemini baştan sona başkentte yenilemiştir imparator. Fatih'in buna karşı aldığı tedbirler vardır. Yani yenilenmiş olan surların aşılmasıyla ilgili surların yüksekliğiyle orantılı biçimde kuleler yaptırmış olması. Yani bu surların seviyesine uygun şekilde kara savaşı yaptıracak çok sayıda büyük Haliç tarafındaki surların boyunda kuleler yaptırmış olması aslında Osmanlı Devleti'nin Haliç'e indikten sonra karadan kuşatmayı tamamlamak istediğini de göstermektedir. Böylece biz
Hocam, Haliç'e... Hocam temel strateji Haliç üzerine kurulmuş.
Haliç üzerine kuruludur ve böylece fetihler ağırlıklı olarak fetih çabaları diyelim Haliç üzerinden yürütülmüştür. Diğer taraflardan da geçişler engellenmiştir. Böylece biz Osmanlı Devleti'nin bir üçüncü silah tarzı olarak da Şahi adı verilen büyük topları, ateşli silah, hareketli topları yaptırmış olması, Urban ve Fatih'in bizzat kendisinin çalışmalarıyla dökülen bu toplar, İstanbul'un yenilenmiş ve kalınlığı artırılmış olan surlarını yıkacak bir güce, etki gücüne ulaşmıştır. Ayrıca donanma silahıyla ilgili de geçen ifade etmiştim, yeni bir teknik kullanıldığını ve bu teknik ile düşman gemilerinin birinci hamlede Haliç'e giren gemilerin dışındaki gemilerin engellendiğini görüyoruz. Çünkü Kaptan-ı Derya'yı donanma komutanı da görevden almış olan Fatih donanmayla ilgili de yeni bir düzenleme yapmış ve bundan sonra Haliç'e Venedik-Ceneviz gemilerinin girmesine müsaade edilmeyecek top sistemlerini gemilere konuşlandırmıştır. Böylece Osmanlı donanmasının İstanbul'u fethiyle birlikte yenilendiğini ifade edebiliriz. Kara ordusu da yenilenmiştir. Çandarlı Vezir İbrahim, affedersiniz Halil Paşa ve tabii ki ailesinin üyeleriyle birlikte gözaltına alınmış.
Çünkü muhalefet etti hocam.
Ve fethe karşı çıkan bazı paşalar da tutuklanarak hapse atılmış ve fetihten sonra da cezalandırılmışlardır. Yani idam edilmiştir veya ailenin esas sorumlu olan üyeleri idam edilmiştir diyebiliriz. Çünkü bunlar kuşatmaya karşı çıktıkları gibi engel olabilecek bazı faaliyetler içerisinde de bulunuyorlardı. İşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu tedbirler ile kendi iç güvenliğini, ordu disiplinini de sağladığını, devlet disiplinini sağladığını görüyoruz.
Devletin, yani birliği sağlıyor hocam. Önce içeride birliği sağlıyor.
Elbette bir savaş vardı ve bu savaş sırasında birlikte hareket etmeye karşı bir takım kişilerin faaliyetleri olmaktaydı. Fatih Sultan Mehmet Han her ne kadar 2. Murad'ın vefatından sonra tahta geçirilişinde Vezir-i Azam bir pay sahibi ise de Fatih'in sözünü dinleyecek birisi olacağını ümit ediyordu yaşlı vezir. Ancak Fatih Sultan Mehmet Han kendi bildiğini, iradesini ortak akılla, istişareye de önem veren bir kişi olmakla birlikte ortak akılla verilen kararlarda çok zekice ve hatta sıra dışı bir hükümdar olduğunu ortaya koyan bir mühendis hükümdardır adeta. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu teknokrat tarafını hatırlamamız gerekiyor.
Çok da sık.
Çok iyi matematik ve mühendislik ile ilgili uygulamalar yapmıştır. Kale kuşatmalarında uyguladığı sistemler, Rumeli Hisarı'nın yaptırılışı sırasında çizimlerle bizzat ilgilenmiş olması, kale inşaatında çizimlere müdahale etmiş olması onun bu yönünü gösteriyor.
Yani bu düzeyde biliyor hocam.
Yani inşaatçı bir hükümdar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü fetihten sonra yaptırmış olduğu inşaatların hemen hemen hepsinde de Fatih'in uygulamaları ve emirleri vardır. Detaylı emirleri vardır. Böylece biz yeni sarayların yaptırılması, yeni devlet teşkilatının kurulması, kanunların yenilenmesi anlamında Fatih'i çok yönlü bir yeni devlet kurucusu, büyük bir devletin inşasında, temel atılışında gerçekten bir mühendis gibi hareket ettiğini ve devletin temellerini çok sağlam, büyük bir imparatorluk olacak şekilde kurduğunu söyleyebiliriz.
Hocam şimdi kuşatmayı genel bir bakış açısıyla değerlendirirseniz, tamam artık burada her şey yerli yerindedir ve bundan sonra olay yalnızca savaşa kalmıştır. Ama kuşatma öyle iyi yerleştirilmiştir ki savaşın kazanılması da kaçınılmazdır denilebilir mi? Yoksa iş hala ortada mı? Bu kuşatma anı itibariyle.
Fatih Sultan Mehmet Han ve Osmanlı devlet erkanı, ya da askeri kurmayları işi kesinlikle tesadüfe, şansa bırakacak şekilde hareket etmiyordu. Çok emin idiler ve yapmış oldukları hazırlıkları ısrarla takip ediyorlardı gün be gün. Mesela donanmanın o Venedik yardımını kaçırmış olması, Haliç'e girmesi yardımın Fatih'i çok kızdırmıştır.
Kaptanı Derya Baltaoğlu Süleyman'ın kelle de gitti.
Evet, böylece çok sıkı disiplin ve tedbirler almasına sebep olmuştur. Dolayısıyla yapılan her şey anlık takip ediliyordu ve teknik anlamda da tedbirler alınıyordu. Böylece biz İstanbul'un fethiyle ilgili kesin bir kararlılık görüldüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca az önce de ifade ettiğimiz gibi Çandarlı Halil Paşa'nın ve diğer paşalardan bazılarının tutuklanması, cezalandırılması ve seferden sonra, fetihten sonra da bu tedbirlerin alınmaya devam etmesi Fatih'in aslında İstanbul'un fethini bir başlangıç olarak, çok önemli bir iç mesele olarak da gördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü İstanbul, Bizans çok küçük bir şehir devleti ya da surlar içerisinde kalmış bir küçük kale devleti durumundaydı. Artık büyük bir imparatorluk değildi. İstanbul'un ötesine seferlerde, Anadolu seferlerinde, Balkanlara yapılan, Akdeniz'e yapılan seferlerde kesinlikle İstanbul'un bir iç güvenlik meselesi ortaya çıkardığını yaşamıştı. Osmanlı Devleti görmüştü. İşte bu sebeple İstanbul'un alınması çok hayati idi. Diğer gelişmeler açısından da Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki güvenlik meselesini halletmiş olması gerekiyordu. İşte fetih hazırlıklarının tam olarak başlaması Rumeli Hisarı'nın tamamlanmasından hemen evet, sonradır.
Hocam, Bizans değerlendirdiğiniz zaman savunma anlamında kendi işlerinde birliği sağlayabilmişler mi? Savaş güçleri ne düzeyde bu tarih itibariyle?
Bizans Devleti Osmanlı Devlet gücüne göre daha zayıf kalmış görünüyor son yıkılış anında. Ama şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak, sayı bakımından Bizans ordusu kale içerisinde ne kadar olabilirdi? Yani dışarıdaki Osmanlı gücü kadar olması mümkün değildi. Teknik bakımdan baktığımızda Osmanlı topçuları, hareketli topçular, artık bu yeni dökülen şahi toplarıyla birlikte ki onlarca şahi topu döküldüğünü anlıyoruz. Biz bu fethin kesin olarak teknik üstünlükle de yapıldığını söyleyebiliriz. Yani İstanbul'un fethi, Orta Çağ'ın sona ermesi, Yeni Çağ'ın başlaması olarak adlandırılıyor. Sebebi işte bu teknik gelişmelerdir aynı zamanda. Bundan sonra İstanbul surları gibi surları olan ve hatta dünyanın en kalın surlarından birisi, en sağlam ve tarihi anlamda da dayanıklılığını kendi savunmalarıyla ispat etmiş olan surlardı bunlar. Bin yıldır devam ettiren surlar yıkılmıştır. Ve Orta Çağ'ın sonu olarak kabul edilmesinin en önemli sebeplerinden birisi işte bu teknik gelişmelerdir. Sadece ordu üstünlüğüyle, sayısal üstünlükle ifade edilen bir şey değil. Tam anlamıyla medeniyetin el değiştirmesiyle de ilgilidir. Yani bilim ve teknolojide Osmanlı Devleti Bizans'ın üstünde olduğunu göstermiştir. Ve böylece hem denizde hem karada ve tabii ki askeri teknik muharebede başarılarıyla İstanbul'u fethetmiştir. Bazen İstanbul'un fethini küçük düşürücü bazı şeyler anlatılır, söylenir. Bu bazen gazeteciler, bazen yayın yapan basın yayın ya da hatta araştırmacı olarak nitelendirilen kişiler tarafından da ortaya atılır. İstanbul'un fethi herhangi bir şekilde Bizans'ın içerisindeki bir grup askerin ihanetiyle veya işte Bizans'ın surlarının bir kısmını içeriden bazılarının açmasıyla, Osmanlı ordusunun oraya birdenbire dalmasıyla bir oyunla fethedilmiş değildir. Yani İstanbul tam anlamıyla bir savaş yaşanarak teknik anlamda Osmanlı Devleti'nin kendi hazırlıklarını tamamlamasıyla ve üstünlüğünü kesin bir şekilde kabul ettirmesiyle tamamlanmıştır. Evet. Böyle hocam, ifade edelim. Yani şöyle bir hikaye anlatılır ya, İstanbul'un Edirne tarafındaki surlarında bir çoban surların bir kapısının orada açık olduğunu görmüş. Türk askerlerine haber vermiş. Burada bir kapı açık, buradan girip burada İstanbul'u fethedebilirsiniz diye. Hatta o bir çobanmış, koyun otlatırken görmüş o surları da. Sanki İstanbul surları hiç kuşatılmamış, tanınmamış gibi böyle bir şey anlatılır. Bu tarz efsanevi şeyler çok geçerli olan şeyler değildir.
Hocam eğer öyle biri olduysa yani birisi kapıyı açtı da siz buyurun gelin içeri dediyse buradan şimdi de yani biz onlara teşekkür ederim. Sağ olsunlar, işimizi
Yani
kolaylaştırmışlar.
İstanbul bir hileyle hemen alınıvermiş, arkadan vurularak vesaire. Böyle bir şey yok. Geçerliliği olmayan şeyler
Evet
bunlar.
hocam. Değerli dinleyicilerimiz, savaşı başlatacağız birazdan.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize İstanbul'un fethini konuşuyoruz. Bir çağ kapanır, bir çağ açılır. Daha önce de zaten bir çağ kapatıp bir çağ açmıştı Türkler. Hocam şimdi kuşatma hangi tarihte bitti? Saldırılar hangi tarihte başladı? Savaşın kesin başlangıç tarihi nedir? Burada da bazı kafa karışıklıkları var. Buna da bir açıklık getirir misiniz Güray Hocam?
Fatih Sultan Mehmet Han, Rumeli Hisarı'nın tamamlanmasından hemen sonra, ki güz aylarıydı Rumeli Hisarı'nın tamamlanması, burayı askerlerle güvenlik tedbirlerini almak suretiyle donatmış. Ardından Haliç ve Kara tarafından, deniz tarafından, her iki taraftan İstanbul surlarının kuşatılması için planlar yapmıştır kış ayları boyunca ve bahar ayında da kuşatma bilfiil başlamış. İstanbul kuşatması Nisan ayının başında 6 Nisan tarihi itibariyle başlamıştır. 6 Nisan'dan 29 Mayıs'a kadar devam eden sürede şöyle bir baktığımız zaman yaklaşık olarak 50 gün, 55 gün civarında bir kuşatma ve fetih sürecinin başladığını söyleyebiliriz. 2 aya yakın devam eden bu İstanbul fethi kuşatma harekatı bir kısım safhalardan oluşmaktadır. Yani savaşın safhaları vardır. Osmanlı donanmasının Haliç'in önünü kesmesi, ardından karadan birliklerin gemilerle birlikte Haliç'e indirilmesi ve konuşlanması, kulelerin surlara yerleştirilmesi, yani İstanbul'un kara kesiminde ve deniz tarafında, Haliç tarafındaki surların belli bölümlerine kuşatma kule ve araç gereçlerinin yerleştirilmesi, mancınıkların konuşlandırılarak top atışlarının başlaması ve bütün bunların tarihlerini tek tek sırayla kontrol ederek söyleyecek olursak, 10'ar gün, birer hafta arayla her bir aşamada, her haftada yeni bir taraftan kuşatma güçlendiriliyor. Mesela birinci aşamada donanmanın Dolmabahçe taraflarını, bugünkü Galata Kulesi'ne kadar olan bölümü kontrol altına alması ve Haliç'e girişi kesmesi. Yani zincirli de olsa tamamen giriş çıkışlara engel olacak şekilde boğazın kontrolünü sağlanması. Ardından İstanbul'un çevresindeki adalar, Büyükada, Küçükada, Kız Kulesi falan diyoruz ya bugün. Bu bütün Marmara Denizi'ndeki adaların tamamının askerlerle doldurulması ve donanma bölümlerinin bir kısmının bu adalara yerleştirilmesi ve adaların tamamen Osmanlı Devleti'nin askeri üssü haline getirilmesi. Böylece Bizans'ın elinde olan bu küçük adalar birinci planda Boğaz'a giriş çıkış açısından da önemliydi. Marmara tarafındaki adaların tamamı kontrol altına alınmıştır ve giriş çıkışlar kesilmiştir. Osmanlı donanmasının bir kısmı özellikle çok büyük olmayan Haliç'e indirilebilecek tarzdaki gemiler bugün itibariyle Rumeli Hisarı'nın yanı başında olan Galata Kulesi'nin arkasındaki sırtlardan Haliç'e indirilmiştir. Ve böylece tarihte nadir görülen, yani ilk demeyelim, son da demeyelim, kara harekatının deniz harekatı ile birlikte planlanması olayını görürüz. Yani gemilerin karadan yürütülmesi olayı gerçekten çok önemli bir hadisedir. İstanbul kuşatmasında mecbur kalmıştır Fatih Sultan Mehmet. Zincirleri kırarak geçemeyince, gemileri de oraya yanaştırıp içeriye doğru sokamayınca mecburen böyle bir harekatı yapmak zorunda kaldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu çok hızlı gerçekleştirilmiş bir gece harekatıdır. Sabah İstanbul surlarının önünde demirlemiş durumda bulunan Osmanlı ordusunu ve Osmanlı ordusunun tabii ki bütün silahlarıyla beraber Haliç'e girdiğini gören Bizans, Haliç'in zincirlerinin de çoktan açılmış, kırılmış olduğunu görecektir ve tam bir kuşatma başlamıştır. Böylece biz son safhaya gelindiğini söyleyebiliriz. Yani Haliç'e donanmanın indirilmesi 22 Nisan, yaklaşık 15 gün sonra kuşatmadan gerçekleşiyor. Bunun tabloları da yapıldı bazı ressamlar tarafından. Bu ressamlar sonradan yaptılar tablolarını ama bizzat olayın olduğuna Avrupalılar da kabul ediyorlar. Avrupalı tarihçiler, sanatkarlar, Rönesans sanatkarları Haliç'e indirmenin resimlerini yapmışlardır. Yani meşhur ressamlar bunlar. Fausto Zonara gibi. Tabii bunun uydurma olduğunu filan bazı basın yayın araştırmacılar yazdılar ama tarih kaynakları da ifade ettiği için tablonun kendisi tasviri olabilir, hayali olabilir. Evet, görmeden yazmış, çizmiş olabilir. Ancak tarih belgeleri olayın gerçekliğine dair çok sayıda deliller sunmaktadır.
Hocam, Haliç'e gemileri indirdi Fatih Sultan Mehmet Han. Haliç'e gemileri indirmesi yalnızca lojistik desteği.
Haliç'e köprü kurduruyor hemen. Köprü inşaatı başlıyor. Surlar bu bölgede Haliç'in hemen deniz kıyısında değil, kara kısmı var. Kara kısmına kadar olan bölüme kara ordusunun doğrudan ulaşması için mancınıkların, tekerlekli araçların götürülebilmesi için, ki bunlar gemilere yükletilemiyordu çoğu zaman, büyüklerinin yük geçebilmesi için köprü yaptırılmıştır. Böylece Haliç'e askeri amaçla ilk köprüyü Fatih Sultan Mehmet Han yaptırmıştır. Ve böylece savaş öncesinde yapılan hazırlıklarda biz 23-24 Nisan tarihi itibariyle kuşatmanın tam anlamıyla tamamlandığını ve imparatorun bu olay üzerine Haliç'e köprü yaptırılması, donanma indirilmesi ve Haliç tarafından surların kuşatılmasını tamamlamasının hemen ertesi günü 23 Nisan tarihi itibariyle bir barış ekibini, elçilik heyetini Fatih Sultan Mehmet Han'a gönderdiğini görüyoruz. Yani ne istiyorsan vergi verelim, bu kuşatmayı kaldır vesaire gibi bir takım tekliflerde bulunmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han bu teklifleri reddetmiş ve daha önceki olan olayları sıralamıştır. Yani kendisinin ataları döneminde olan, 2. Murat Han zamanında olan ve daha eski olaylara kadar gerekçeler ortaya koymuş. Tek teslimiyetin ancak kayıtsız şartsız kapıların açılması ve İstanbul'un teslimiyetiyle savaşın olmayacağını ifade etmiş.
Şehrin anahtarını vermiş.
Kararlılığını, evet. Kesin olarak imparator teslim olmalı demiştir.
Olmuyor hocam.
Olmamıştır ve kuşatma devam etti bunun üzerine.
Topçu ateşi bu esnada
tabii,
devam.
Topçu ateşleri ve mancınıklarla surların dövülmesi ardından tabii ki kuşatma araç gereçlerinin giderek artması ve inşaat da devam ediyor. Yani Osmanlı Devleti'nin askeri kuleleri, kuşatma kulelerini inşaatla yaptığı için çoğaltarak her gece seri bir şekilde üretim yaparak savaş araç gereçlerini çoğalttığını görüyoruz. Böyle bir hareketlilik karşısında imparatorluk da surları kalınlaştırıyor, içerideki araç gereçleri çoğaltıyor. İçerisi ve dışarısının tamamen bir savaş sahasına dönüştüğünü anlıyoruz.
Gedikleri de tıkıyorlar galiba değil mi hocam? İçeriden evet. Sürekli bir mücadele halinde.
Ve en sonunda Fatih Sultan Mehmet Han yeni bir teknik unsur daha devreye soktu. Bunu da ifade edelim. Bu savaş kuleleri orta çağdan bu yana geliştirilerek yaptırılırdı. Fatih Sultan Mehmet Han bu savaş kulelerindeki en önemli teknik eksikliği tekerleksiz olmakta gördü. Ve tekerlekli savaş kuleleri yaptırdı. Tekerlekli savaş kulelerinin yaptırılmış olması ve bunların yürüyebileceği yollar inşa ettirmiş olması İstanbul surları açısından en büyük tehdit haline geldi. Ve tekerlekli kuleler hareket halinde oldukları için sürekli yer değiştiriyorlar. En zayıf bölge nereyse hemen oraya çekilip oradan hücumu ve kale üzerine asker çıkarma harekatını daha güvenli şekilde sağlamayı hedefliyordu. Tekerlekli kulelerin bir özelliği de şu, savunma sırasında Bizans herhangi bir ateş veya gülle atarsa bu kuleler bu hazırlığı gördükleri için, kendilerine atılacak gülleleri, ateş toplarını gördükleri için geri çekilerek sahadan yok olmadan uzaklaşabiliyordu. Ve Bizans kendi askeri gücünü boşa harcadıktan sonra kuleler surlara yaklaşarak tekrar hücumu başlatabiliyordu. Böylece biz teknik anlamda burada bir üstünlükten bahsedebiliriz. O çağa göre bir teknik üstünlük söz konusu tabii. Bütün bu hazırlıkların akabinde Bizans'ın artık nefes alamaz duruma getirilmesi ve son olarak Fatih Sultan Mehmet Han kendisi bu defa imparatora bir elçilik heyeti göndermiştir. 28 Mayıs günü bütün araç gereçlerle saldırı emri verilmeden önce, yani Perşembe günü, evet, Cuma günü gerçek saldırı olacak. Ama Perşembe günü Fatih Sultan Mehmet Han şöyle bir emir vermiştir. Elçilik heyetini özel olarak seçmiş, imparatora göndermiştir. İmparatora barış teklifinde bulunmuş ve kendi şartlarını sunmuştur. Tabii imparator da bunu kabul etmeyince ertesi gün, Cuma günü sabahleyin top atışlarıyla birlikte
sabah namazından sonra hocam.
Evet, savaş başlamıştır topyekün. Hem karadan hem denizden yapılan topyekün piyade birliklerinin de süvari birliklerinin de saldırıya katılmasıyla surların açılan geliklerinden şehir içine ordunun girmeye başlamasıyla fetih tamamlanmıştır. Böylece biz 29 Mayıs tarihini genel geçer bir kanaat olarak akşama doğru fethin tamamlandığı bir tarih olarak kabul ediyoruz. 29 Mayıs 1453 Cuma günü fetih tamamlanmıştır. Böylece imparatorluk ile Fatih'in yapmış olduğu bu hazırlık, yaklaşık 2 yıl devam eden hazırlık sonuçlanmış. Bizans İmparatoru surlarda savaşırken bir top güllesinin isabet etmesiyle ölmüş. Askerlerinin bir kısmı kendileri teslim olmuşlar ve halka da duyurular yaptırılarak Fatih Sultan Mehmet Han özellikle ilk birliklere görevler vermişti. Özellikle masum halka dokunulmaması, Ayasofya'ya ve diğer bazı kiliseler vardı. O kiliselere sığınanların korunması, can mal hürriyetinin sağlanması şeklinde bir takım emirler verdi. Özellikle kiliselere sığınanların canlarına dokunulmamasıyla ilgili genel bir emir yayınlamıştı. Hocam böylece aslında bir ferman ile fetih fermanı diyoruz biz buna, güvenliğinde sağlandığını görüyoruz.
Fatih Sultan Mehmet Han burada sanki gelenekten bir farklılık göstermiş. Çünkü hocam bizim geleneğimizde eğer bir kale kendiliğinden teslim olursa yağma yok. Ama savaşarak teslim i̇şte, alırsa...
Az önce de ifade ettiğim gibi Perşembe günü elçilik heyetinin teklifini imparator kabul etmiş olsaydı bir yağma olmayacaktı. Ama burada geleneksel olarak savaş olduğu için ve çok sayıda insan ölümüne sebep olunduğu için Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkı adı verilen bir kısım izne, yani insanların canına dokunulmamak kaydıyla, vakıf mallarına da dokunulmamak kaydıyla müsaade ettiğini görüyoruz. Böylece belli bir süre müsaade etmiş ve belli kurallar çerçevesinde askerlerin güvenliği tam olarak sağlamaları için böyle bir müsaadeye yol açmıştır. Ancak biz belli bir zamandan sonra fermanını gerçek anlamda uygulamaya koyduğunu ve İstanbul'un yeniden inşaatı ile ilgili planlar yapmaya başladığını, hemen içeri girmekten bir süre sonra bu emirlerle ortaya koyduğunu görüyoruz.
Hocam onu soracağım ama bu hafta kitabımızı kazanan dinleyicimiz belli oldu Güray Hocam. Onu duyuralım. Aydın'dan Serpil Süzen adlı dinleyicimiz, bugünkü kitabımızı kazanan dinleyicimiz, Osmanlı kaynaklarına göre Fatih Sultan Mehmet'in siyasi ve askeri faaliyeti Doktor Selahattin Tansel tarafından kaleme alınmış Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan, hocamızın da Güray Hocamızın da çok değer verdiği bir kitap. Güle güle okusun Serpil Süzen adlı dinleyicimiz.
Hayırlı olsun Serpil Hanım'a. İyi okumalar diliyoruz.
Hocam Fatih akşam saatlerinde mi giriyor İstanbul'a?
Fatih Sultan Mehmet Han fethin hemen akabinde girdiğine göre muhtemelen akşam saatlerinde girmiş olmalıdır. Bizzat takip ediyordu fethin bütün safhalarını. Hatta az önce ifade ettiğim gibi pek çok teknik hazırlıkta bizzat kendisini çizimlere müdahale ettiğini biliyoruz. Hatta işte bu şahi toplarının çizimini bizzat kendisinin yönetmesi, çizmesi ve şahi toplarını Haliç'e indirmesi söz konusu. Gemilerle, kızaklarla birlikte. Haliç'teki toplar şahi toplarıdır. Böylece biz fethin detayını biliyoruz. Bizzat olayı görenlerin yazdığı bilgilerden de öğreniyoruz. Osmanlı kaynakları çok detaylı bir şekilde tasvir etmektedirler. Saatine kadar biliyoruz. Yayınlamış olduğu fermanları biliyoruz. Ve bunların birer adalet fermanı olduğunu da görüyoruz. Bir fetih nasıl gerçekleşir? Onun da gerçekten Ayasofya'ya girdikten sonra Anadolu'daki ve İslam tarihindeki fetih geleneklerine uygun biçimde hareket ettiğini görüyoruz. Ayasofya'ya girmiş ve bir şehir fethedildiğinde o bölgenin en büyük ibadethanesi İslam üzerine olan ibadethane olarak kabul edilir ve o şekilde inşa edilirdi. Anadolu'da da böyledir. Bütün Suriye'de, Mısır'da, Bizans ülkesinin eski topraklarında da bu şekilde olmuştur. Ya da şöyle iki tane ibadethane varsa bir tanesi eski o bölgede yaşayan çoğunluk dindaş olanlar Hristiyansa Hristiyanların, Yahudi ise Yahudilerin mabedi ayakta bırakılır. Büyük olanı ise İslam mabedi haline getirilir. Anadolu'nun hemen hemen her yerinde böyle olmuştur. Evet. Balkanlarda da bu şekildedir.
Hocam
bir fetih geleneğidir bu, yani Ulu Cami geleneği dediğimiz geleneği de devam ettirmiştir.
Önümüzdeki hafta Güray hocamızla fethin sonuçlarını konuşacağız. Çünkü bütün dünya tarihinde çok çok önemli sonuçları var İstanbul'un fethinin. Savaşı bu haftalık bitirdik değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağolunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Görüşmek üzere.
Tarihinin izinde.